Ayrım 9. Sayfa 71. Burada hiç mi hiç mutlu değildim. Özellikle büyükannem beni görmeye geldiğinde mutsuzluğum daha da artıyordu. Büyükannem arka kapıdan mutfağa girince Meryem Ana ikonu önünde haç çıkarıyor, sonra iki büklüm eğilerek küçük kız kardeşini selamlıyordu. Onun böyle eğilişi beni üzüyor, sanki ağır bir yükün altında kalmışım gibi eziliyordum. İhtiyar kadın tepeden bakan soğuk bir tavırla "Aa, sen misin Akulina?" diyordu. Büyükannemi tanıyamıyordum. Dudaklarını kemiriyor, yüzünde çekingen bir hava yerleşiyor, eşikte pis su leğeninin yanındaki iskemleye usulca ilişiyordu. Sanki suçluymuş gibi sus pus oluyor, kız kardeşinin sorularına süklüm püklüm karşılık veriyordu. Buna üzülüyor, öfkeyle çıkışıyordum. ''Niye oraya oturuyorsun?'' Anlamlı anlamlı gözünü kırparak ''Sus, ev sahibi sen değilsin.'' diyordu. Kadın hemen beni şikayet etmeye başlıyordu. ''Kendini ilgilendirsin, ilgilendirmesin, her şeye burnunu sokuyor. İstediğin kadar azarla, döv, hepsi boş.'' Kimi zaman da iğnelemekten zevk alırcasına soruyordu. ''Hala dilencilikle mi geçiniyorsun Akulina?'' ''Aman canım, kime ne zararı var?'' ''Öyle ya, utanmadıktan sonra ne zararı var?'' ''İsa'nın da dilendiğini söylerler.'' Bunu sersemlerle dinsizler söyler. Sen de onlara inanıyorsun. İhtiyar budala. İsa dilenci değildi. Tanrı'nın oğluydu. Yeniden gelecek ve dirileri de ölüleri de yargılayacak. Dikkat et. Ölüleri de diyorum. Kül olsan bile ondan kurtuluş yok. Tuzunuz kuru olduğu dönemlerde yardım edesiniz diye size geldiğim zaman bana yaptıklarınızın, o kurumlu tavırlarınızın cezasını sana ve Vasili'ye ödetecek. Büyükannem istifini bozmadan elimden geldiğince yardım ettim diyordu. Hem Tanrı cezamızı vermiş zaten, bunu sen de biliyorsun. Size az bile, az. Sivri diliyle büyükannemi iğneleyip duruyordu. Kim kusan kadını dinlerken büyükannemin bunları nasıl sineye çektiğini bir türlü anlayamıyor, böyle anlarda ondan soğuyordum. Genç kadın içeri giriyor, iki yüzlü bir tavırla ''Yemek odasına buyursun'' diyordu. ''Hadi buyurun.'' İhtiyar kadınsa büyükannemin ardından sesleniyordu. ''Ayaklarının çamurunu sil de öyle gir.'' Patronum büyükannemi neşeyle karşılıyordu. ''Oo Bilge Akulina, nasılsın? Yaşlı kaşerin hala hayatta mı?'' Büyükannem iştenlikle gülümsüyordu ona. ''Hala öyle parmakların kırılırcasına çalışıyor musun?'' ''Evet çalışıyorum, elim mahkum.'' Büyükannem tatlı, sevecen bir sesle ama bir büyüğün küçüğüyle konuşması gibi konuşurdu onunla. Kimi zaman patronum anneme getirirdi sözü. ''Hey gidi Varvara Vasilyevna, ne kadındı ama, tam bir kahraman.'' Karısı büyükanneme dönerek ''Hani ona bir elbise vermiştim, siyah, ipek boncuklu, hatırlar mısın?'' diye söze karıştı. ''Nasıl hatırlamam, yepyeniydi.'' Patronum yine bir cevher yumurtladı. ''Elbise mi elbise, her neyse.'' Karısı kuşkuyla sorardı. ''Ne diyorsun sen?''
''Ben hiç işte, iyi zamanlar geçiyor insanlar da.''
Karısı kaygıyla söylenirdi. ''Niçin böyle şeyler söylüyorsun anlamıyorum.'' Ya yeni doğmuş bebeği göstermek için onu içeri götürüyorlardı. Ben çay bardaklarını toplarken patronum sakin, yumuşak bir sesle ''İyi bir kadıncağız şu senin büyükannen.'' diyordu. Bu sözler yüreğimi sevgiyle dolduruyordu. Büyükannemle yalnız kalınca acı acı çıkışıyordum. ''Ne diye geliyorsun buraya? Neden? Ne için insanlar olduklarını görmüyor musun?'' O güzel yüzünde sıcak bir gülümsemeyle ''Ah Alyosha!'' diyordu. ''Her şeyi görüyorum.'' O zaman kendimden utanıyordum. Hiç kuşkusuz her şeyi görüp biliyordu. Dahası o anda aklımdan neler geçtiğini de biliyordu. Gelen giden var mı diye ortalığı kolaçan ettikten sonra beni bağrına basıyor, sıcak bir sesle ''Sen olmasan ne diye geleyim?''
diyordu.
Bana ne onlardan? Büyük babam hastalandı. Ona bakayım derken çalışamadım. Parasız kaldım. Mihail da Saşa'yı kovmasın mı? Onu da doyurmak gerek. Bunlar sana yılda 6 ruble vereceklerdi. 1 ruble çıkarıp verirler mi acaba? Ne de olsa 6 aydır yanlarındasın.
Kulağıma eğilip fısıldadı.
Bana seni azarlamamı söylediler. Hiç söz dinlemiyor musun? Aman diyeyim yavrum. Şöyle 1-2 yıl daha sık dişini. Hiç değilse kendi ayaklarının üstünde durana dek kal. Emi canım.
Bunu deneyeceğime söz verdim. Ama bu çok zor bir şeydi. Boğaz topluğuna canımı dişime takarak dur durak demeden çalışmamı gerektiren bu çileli yaşantı beni mahvediyordu. Sanki kötü bir düşteymiş gibi yaşıyordum. Kimi zaman alıp başımı gideyim diyordum kendi kendime. Gel gör ki kara kış vardı. Geceleri fırtına çıkıyor, çatı tahtaları soğuk rüzgarın etkisiyle çatır çatır çatır diyordu. Nereye kaçabilirdim ki? Oynamaya çıkmama izin vermezlerdi. Aslında oynayacak zamanım da yoktu. Kısa kış günleri ev işlerinin telaşı içinde çabucak geçip gidiyordu. Ama kiliseye gitmek zorundaydım. Cumartesileri akşam duasına, pazarları ise son ayine. Kilisede olma hoşuma gidiyordu. Bir odadan daha genişçe bir bölümde karanlık bir köşeyi seçerdim. Uzaktan ikonları seyretmeye bayılırdım. Sanki mum ışığında eriyerek taş döşemelerin üstüne altın bir dere gibi akar gibiydiler. İkonların karanlık yüzleri mihrap kapısının altın işlemelerinden yansıyan ışıkta belli belirsiz titreşiyordu. Mumların alevleri altın arılar gibi havada asılı duruyor, kadınların ve kızların başları ise çiçeklere benziyordu. Beni çevreleyen her şey koronun şarkısıyla uyumlu olarak eriyor, garip bir peri masalındaymışçasına yaşıyordu. Tüm kilise katran gibi koyu karanlık bir boşlukta beşik gibi sallanıyordu. Kimi zaman kilise kendi farklı ve özel yaşantısını dünyanın gözünden gizli sürdürebilmek için bir gölün dibine batmış gibi gelirdi bana. Ben de böyle bir izlenim bırakmasının nedeni belki de büyük annemin Kitioz kenti üstüne bana anlattığı öykülerdi. Beni saran her şeyle birlikte ileri geri sallanarak dua fısıltılarıyla, ayine katılanların iç çekişleriyle uyuşmuş bir halde bu hüzünlü öyküyü kendi kendime yineliyordum. Lanetli Tatarlar kuşattılar, putperest aşiretler halinde sabahın ilk ışıklarıyla güzelim Kitios kentini. Ah cennetteki tanrımız, en kutsal bakire, sabah dualarını etmeleri için, kutsal sözleri dinlemeleri için, kullarınıza acıyın, Tatarlara izin vermeyin. Kutsal kiliseye saygısızlık edemesinler. Kadınları, genç kızları aşağılayamasınlar. Küçük çocuklarla eğlenemesinler. Ve yaşlılarımızı korkunç bir ölüme mahkum edemesinler. Ve Tanrı Yehova işitti bu yardım isteyen ağlayışları. Kutsal Bakire de duydu. Ve Yüce Tanrı Yehova. Baş melek Cebrail'e buyurdu. Hadi git Cebrail. Kitios kentinin altındaki toprağı sars. Bu kenti göle batır. Halk orada dua etsin. Bir an bile durup dinlenmeden sabahtan gece yarılarına dek kutsal kilise ayinlerini yapsınlar sonsuza dek.
Kafam o zamanlar büyük annemin şiirleriyle doluydu. Tıpkı balın peteği doldurması gibiydi. Düşüncelerim bile onun şiirleri gibi biçimleniyordu. Kilisede asla dua etmiyordum. Büyük babamın kızgın dualarını, dokunaklı ilahilerini büyük annemin tanrısına söylemeye utanıyordum. Tıpkı benim gibi büyük annemin tanrısının da onlardan hoşlanmayacağına emindim. Ayrıca bütün bu dualar kitaplarda yazılıydı. Okuması olan herhangi biri gibi o da bunları ezbere biliyor olmalıydı. Bu yüzden kilisede yüreğimde tatlı bir hüzün duyduğum zamanlarda ya da o günün küçük sıkıntılarıyla canımın yandığı anlarda kendi dualarımı okumaya çalışırdım. Sefil yaşantımı düşünmeye başladığım anda sözcükler feryatlar halinde kendiliğinden dökülüyordu. Ah Tanrım, ah Tanrım, nasıl da mutsuzum. Keşke birdenbire büyüyebilsem. Böyle yaşamaya dayanamıyorum artık. Kendimi öldürürsem bağışla beni. Öğrenmede bir anlam göremiyorum. İhtiyar şeytan, büyük annem Matryona, kurt gibi üstüme saldırıyor. Burada yaşamak bana acı veriyor. Bu dualarımın çoğu bugünmüş gibi aklımdadır. Çocukluktaki düşünceler insanda ömür boyu silinmeyecek derin izler bırakıyor. Kiliseden hoşlanıyordum. Tıpkı kırlarda ya da ormanda olduğu gibi orada da huzur buluyordum. Nice çileler çekmiş, yaşamın hoyratlığıyla örselenip kirlenmiş küçük yüreğim, bulanık bir takım düşlerle aklanıp paklanıyordu. Ama kiliseye yalnızca dondurucu havalarda ya da kentin kar fırtınasıyla kasıp kavurduğu, gökyüzünün donmuş gibi göründüğü, rüzgarın kar bulutları biçiminde onu parçaladığı, toprağın bir daha asla dirilemeyecekmişçesine karla kaplanıp kas katı donduğu günlerde giderdim. Sakin gecelerde kentin içinde sokak sokak dolaşmaktan, en kıyı köşe yerlere gitmekten hoşlanırdım. Gökteki ay kadar yalnız uçarcasına yürürdüm. Önüme düşen gölgem karlardaki pırıltıları söndürür, gülünç bir biçimde taşlara ya da çitlere çarpardı. Gece bekçi elinde düdüğü, sırtında koyun postu ağır gocuğu ve onu izleyen köpeğiyle sokağın ortasından yürürdü. Bu hantal adam avludan kendini dışarı atar, sokağın aşağısına doğru tanrı bilir nereye yürüyen bir köpek kulübesine benzer. Öfkelenen köpeği de onu izlerdi. Kimi zaman yanlarında erkek arkadaşlarıyla gülüşen genç kızlara rastlardım. Onların da tıpkı benim gibi akşam duasından kaçtıklarını düşünürdüm. Kimi zaman ışıklı pencerelerin havalandırma bölümlerinden dışarıdaki temiz havaya, benim hiç bilmediğim bir yaşantıyı anımsatan, alışılmışın dışında garip bir takım kokular yayılırdı. Pencerenin altında durur, havayı koklayıp burada oturanların nasıl birileri olduğunu, nasıl bir yaşam sürdürdüklerini kestirmeye çalışırdım. O sırada herkes ayindeyken onlar burada şen şakrak eğleniyor, gülüşüyor, özel bir tür gitar çalıyorlar, pencereden dışarı bir uyumla metalik tınlayışlar dökülüyordu. Issız Tikhonovski Sokağı ile Martinovski Sokağı'nın birleştiği köşedeki tek katlı basık bir ev dikkatimi çekerdi hep. Bu evi büyük perhiz öncesinde buzların çözüldüğü mehtaplı bir gecede keşfetmiştim. Pencerelerin havalandırma deliğinden sıcak bir dumanla birlikte garip bir takım sesler çıkıyordu. Sanki çok güçlü ve iyi yürekli biri ağzını açmaksızın şarkı söylüyormuş gibiydi. Sözleri anlayamıyordum. Ama çalgı sesinin sözleri bastırmasına karşın şarkı bana tanıdık geliyordu. Kaldırımdaki kenar taşına oturdum. Son derece güçlü ve dayanılması zor, parantez, çünkü onu dinlerken insanın yüreği sızlıyordu, yazıya devam, bir keman çalıyordu. Zaman zaman öylesine güçleniyordu ki neredeyse bütün ev sarsılıyor, pencere camları zangırdıyordu. Çatıdan eriyen karların suları damlıyor, benimse gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Bekçinin yanıma geldiğini görmedim. Beni kenar taşının üstünden iterek sordu. "Ne yapıyorsun burada?" "Müzik dinliyorum," diye açıkladım. "Yapacak başka işin yok mu senin? Toz ol hadi git." Evin çevresinde çabucak dolaştıktan sonra yine aynı pencerenin altına geldim. Müzik kesilmişti. Sokağa neşeli sesler geliyordu. Bu sesler o acıklı müzikten çok farklıydı. Onu düşümde dinlemiş olabileceğim sanrısına kapıldım. Neredeyse her cumartesi koşa koşa bu eve geliyordum. Ama yalnızca bir kez, o da ilkbaharda, birinin gece yarısına dek durmaksızın çello çaldığını işittim. Eve döndüğüm zaman da bir güzel dayak yedim. Kentin tenha sokaklarında, yıldızların altında yaptığım bu gece yürüyüşleri bana deneyim kazandırıyordu. Dostları beni görüp de akşam duasından kaçtığımı patrona yetiştirmesinler diye özellikle merkezden uzak sokakları seçiyordum. Ayaşlar, polis ve orospular da bir başka tehlikeydi. Eğer buzla kaplanmamış ve perdeleri çekilmemişse kenar sokaklardaki evlerin alt katlarındaki pencerelerinden içeri bakılabilirdi. Bu pencereler farklı farklı olaylar gösteriyordu bana. İnsanların dua etmelerini, öpüşmelerini, kavgalarını, kağıt oynamalarını, sıkıntılı sıkıntılı ve sessizce gevezelik etmelerini görüyordum. İçine bir kapı katınca çalışan oyun makineleri gibi balıkların yaşantısına benzeyen dilsiz manzaralar gözümün önüne seriliveriyordu. Bir bodrum katında masa başında oturmuş iki kadın gördüm. Biri diğerinden daha gençti. Onların tam karşısında oturan uzun saçlı bir öğrenci kolunu sallayarak kitap okuyordu onlara. Kadınlardan genç olanı kaşlarını çatmış, sandalyesine iyice yaşlanmış dinliyordu. Gür saçlı, ince yapılı, yaşlı olanı ise birden elleriyle yüzünü kapadı. Omuzları sarsılıyordu. Öğrenci kitabı bıraktı, kadınlardan genç olanı kalktı, odadan çıktı. İşte o zaman delikanlı diğer kadının önünde diz çöktü, ellerini öpmeye başladı. Bir başka pencerede iri yapılı sakallı bir adamın kırmızı ceketli bir kadını kucağında bir çocuk gibi salladığını görebiliyordum. Ağzını bir karış açmasına ve gözlerinin fırlamasına bakılırsa adam şarkı söylüyordu. Kadınsa gülerek ve vücudunu geriye atarak sallanıyordu. Adam duruyor, kadını kucağına düzgünce oturtuyor, sonra yine şarkı söylemeye başlıyordu. Kadın da yeniden katıla katıla gülüyordu. Onları uzunca bir süre gözledim. Ta ki bütün bir gece sürdüreceklerini anlayınca oradan uzaklaştım. Bu tür birçok sahne ömür boyu belleğime kazınıp kaldı. Sık sık bu tür görüntülere kendimi kaptırıyor, eve geç kalıyordum. Patron da karısı pireleniyor, beni sıkıştırarak sorguya çekiyordu. Hangi kilisedeydin? Ayini kim yönetti? Kentte ne kadar rahip varsa hepsini tanıyor, duaların ne kadar zamanda okunacağını biliyorlardı. Aslında her şeyi biliyorlardı. Beni yakalamaları işten bile değildi. Kadınların ikisi de büyük babamın öfkeli tanrısına, kendisinden korkulmasını isteyen tanrıya tapıyordu. Onun adını dudaklarından düşürmüyor, birbirlerini sövüp sayarken bile birbirlerine onunla gözdağı veriyorlardı. ''Bekle hele, tanrı cezanı verecek, seni mahvedecek iğrenç kaltak!'' Perhizin ilk pazar günü ihtiyar kadın gözleme pişirdi ama hepsi yandı. Yüzü ocağın ateşiyle kararan kadın bağırmaya başladı. ''Hey kahrolası sen!'' Birden tavayı kokladı, yüzü bulutlandı. Tavayı yere çaldığı gibi ulumaya başladı. ''Aman tanrım, kahrolası tavada et kırıntıları kalmış. Büyük perhizden önceki ilk pazartesi onu temizlemeyi unutmuşum. İyi tanrım!'' Dizüstü çöktü, gözyaşları içinde sızlanmaya başladı. ''Sevgili tanrım, lütfen beni bu zavallı kulunu bağışla. Senin için çile çekenlerin hatırı için bu ihtiyar bunağı cezalandırma.'' Berbat olan gözlemeler köpeklere verildi. Et bulaşmış tava ise yakıldı. Ama bu fırsatı kaçırmayan gelini verip veriştirmeye başladı. İşte perhiz zamanı bile et bulaşmış tavalarda gözleme pişiriyorsun. Tanrı'yı evdeki her işe, ufak tefek de olsa her şeye karıştırıyor, böylece sefil yaşantıları anlam ve önem kazanıyordu. Tanrı'nın böyle olur olmaz her şeye karıştırılması beni üzüyor, görünmez bir güç tarafından sürekli gözetlendiğim duygusuna kapılarak çaresizce çevreme bakıp duruyordum. Geceleri soğuk bulutlar gibi beni sarıp sarmalayan bu korku karanlık ikonların önünde sürekli yanan lambanın bulunduğu mutfağın köşesinden geliyordu. Rafın yanında geniş bir pencereyle birbirinden tezgahla ayrılan iki çerçeve vardı. Oradan mavi, geniş bir boşluğun içeri baktığını görebiliyordum. Bütün ev, mutfak ve ben bir uçurumun kıyısındaydık sanki. Birdenbire her şey bu soğuk, mavi ıssızlığa yuvarlanacak ve suya batan bir taş gibi ölümcül bir sessizlikle yıldızların ötesine doğru uçup gidecekti. Korkunç ölümümü bekleyerek, sağıma soluma dönmeye korkarak, saatlerce hiç kımıldamadan öylece uzanırdım. Kendimi bu duygudan nasıl kurtardığımı anımsamıyorum ama çok çabuk atlattım. Hiç kuşkusuz büyük annemin tanrısı yardım etmiş olmalıydı. Bu basit gerçeği daha o zamanlar kavramış bulunuyordum. Yanlış hiçbir şey yapmamıştım. Yok yere cezalandırılmak, beni bir günah keçisi yapmak tanrının adetine aykırı düşerdi. Akşam ayinlerini aksatıyordum. Özellikle ilkbaharın o karşı konulmaz gücü kiliseye gitmemi önlüyordu. Mum almam için 7 kapik verirlerse işte o zaman iyice kayıplara karışıyordum. Gidip parayı 5 taş oyununa yatırıyor, ayin süresince oynuyor, sonra da eve geç kalıyordum. Bir seferinde ölüm duası ve komünyon ekmeği almam için bana verilen 10 kapiyi oyunda yitirdim. Rahip ekmek tepsisini dolaştırırken başkasının ekmeğini aşırmak zorunda kalmıştım. Oyun oynamaya bayılıyordum. Çılgınca kaptırırdım kendimi. Güçlü ve çeviktim. Top ve beş taş oyununda ünlendim. 9 kukada mahallenin şampiyonuydum. Büyük Perriz'de ayinlere katılmaya ve oruç tutmaya zorladılar. Komşumuz Peder Dormedont'a günah çıkarmaya gönderdiler. Onun yasakçı bir karaktere sahip olduğunu düşünüyordum. Uzaktan uzağa ona karşı birçok suç işlemiştim. Kulübesini taşa tutmuş, çocuklarıyla dövüşmüş, daha bir yığın çirkin işler yapmıştım. Kendisinin canını sıkan diğer suçlarımı başıma kakabilirdi. Bütün bunlar beni ürpertiyor. Küçük yoksul kilisede günah çıkartma sırasının bana gelmesini beklerken yüreğim küt küt atıyordu. Peder Dormedont beni sıcak bir tavırla karşıladı ama sonra huysuz huysuz konuştu. O demek benim komşu ha? Diz çök. Bakalım ne günahlar işlemişsin. Başımı ağır bir kadifeyle örttü. Mum ve tütsü kokusundan boğulacak gibi oluyor. Konuşmakta zorlanıyordum. Ama aslında konuşmak da gelmiyordu içimden. Ayrım sonu. Sayfa 79.